Ayrım 11. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 117. Kalfalık dönemi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mahalle baskısı, 2. Cumhuriyet 11'i. 22 Temmuz 2007. Sandıklar açıldı. Ampul abajur olmuştu. 4 sene daha başucumuzda duracaktı. Ananı da al git, sayın kelle, babalar gibi satışlar, gemicik filan, ahalimiz için sorun teşkil etmemişti. Her iki kişiden biri AKP'ye oy vermişti. %47 ile gene tek başına iktidardı. CHP ile beraber MHP de meclisteydi. 2002'de baraja takılan DTP'liler taktik değiştirmiş, bağımsız aday olarak gelmişlerdi. En enteresanı, yargılaması devam eden ve 8 aydır hapiste bulunan Sabahat Tuncel'di. Milletvekili seçilince kaçma ihtimali olmadığı için serbest bırakıldı. Bismillah, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül hakkında kitap yazan Ergün Poyraz'ın evi basıldı, tutuklandı. Terör örgütü üyesi olmak, teröristlerin fikir babası olmak, devletin gizli bilgilerini ele geçirmek, gecekondudaki bombalarla alakası olmak gibi çok uzun bir listeyle suçlandı. Artık neresine denk gelirse orasınaydı. AKP %47 aldı ama öbür tarafta %53 var. Çoğunluk hala AKP'nin karşısında deniyordu. Başbakan çıktı, hesabı kendince izah etti. %84 oranında oy kullanıldı. Bunun %47'sini aldık. %100 üzerinden hesap yaparsanız aldığımız oy %55,4'tür. Kusura bakmasınlar, bu hesapları iyi biliriz. Biz bu hesapların içinde piştik, dedi. Geçti mi böylece %53'ü? Geçti. %100 üzerinden hesap yapıp %115'i bulan ilk ve tek başbakandı. Utangaç bir seçmendi AKP seçmeni. İki kişiden biri AKP'ye oy vermişti. Ama iş ortamlarında, arkadaş sohbetlerinde açık açık "Evet, ben AKP'ye oy verdim" diyenlerin oranı neredeyse onda birde kalıyordu. Halbuki insan gurur duymaz mı oy verdiği partiden? Hem AKP'ye oy veriyorlardı hem de AKP'ye oy verdim demek istemiyorlardı. Kabine üyelerini yeri gelince tek tek anlatırız ama en şahanesi Ertuğrul Günay'dı. CHP milletvekili olan, CHP genel sekreteri olan, 1994 belediye seçiminde Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP'den rakip olan Ertuğrul Günay, soldan sağa AKP'ye geçmiş, Kültür ve Turizm Bakanı olmuştu. Köksal Top'tan TBMM Başkanı seçildi. O da köken itibariyle AKP'li değildi. Süleyman Demirel'in hem avukatı, hem milletvekili, hem bakanıydı. 2002'den itibaren AKP'liydi. Eşinin başı açıktı. Çankaya'ya türban çıkacağı için hem başbakan hem cumhurbaşkanı türbanlı olacak. Bari TBMM başkanı türbansız olsun diye düşünülmüştü. Üçünün birden türbanlı olacağı günlerde gelecekti. Acelesi yoktu. Bekir Coşkun Hürriyet'teki köşesinde "O benim cumhurbaşkanım olmayacak" diye yazdı. Başbakan çok öfkelendi. "Bunu diyenler vatandaşlıktan çıkmalı, çeksin gitsin" dedi. AKP'yi beğenmiyorsan defolup gidecektin yani. En güzel cevabı Bekir Coşkun'un eşi Andre verdi. "Ben Fransız asıllı Türk vatandaşıyım. Bir Türk'e aşık oldum, onunla evliyim. Bu topraklarda doğdum. Annem babam bu topraklarda öldü. Bu topraklara gömüldü. Ben de bu topraklarda öleceğim. Bu topraklara gömüleceğim. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin bize teklif ettiği Fransa pasaportunu reddettik. Çifte vatandaşlığı bile kabul etmedik. Başbakanın sözleri gururumu rencide etti, içimi acıttı. Cevabım şudur, hayır sayın başbakan, bir yere gitmiyoruz, buradayız dedi. 103 gün devam eden itiş kakış bitti. Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Sadece AKP'liler oy verdi. Türban devletin zirvesindeydi. Ahmet Necdet Sezer hoşça kalın dedi, Çankaya'dan ayrıldı. Türkiye Sezer'in gidişiyle birlikte aslında nelere veda ettiğinin farkında değildi. Arkasında partisi de yoktu, ordusu da. Gerçek manada ilk ve tek sivil cumhurbaşkanıydı. Tek başına geldi, tek başına gitti. Yeminini tuttu, hukuku üstün kıldı. Hangi değerleri korumaya çalıştığını Türkiye ağır ağır öğrenecekti. Yandaş medyanın manşetlerinde gül kokusu, güller açtı, gül döktüm yollarına, demokrasi şaheseri, başkomutana selam başlıkları vardı. Bir gazete halk çocuğu manşetini kullanmıştı ki en başta Mustafa Kemal, öbür cumhurbaşkanlarının ne çocuğu olduğunu siz düşünecektiniz gari. Ve o gün görülmemiş bir şey oldu. 4 sene 10 aydır görülmemiş bir şey. Yandaşlar dahil gazetelerin hiçbirinin birinci sayfasında Tayyip Erdoğan yoktu. Tamamında Abdullah Gül vardı. İkisinin arasında her zaman yaşanan ama her zaman inkar edilen rekabetin makamlar arası miladıydı. Abdullah Gül'ün popülaritesi tarihte ilk defa Tayyip Erdoğan'ı geçmişti. 11. Cumhurbaşkanı seçilince türban filan derken çarşafa dolanılmıştı. Çünkü referandum yasasında 11. Cumhurbaşkanını halk seçer yazıyordu. Langır lungur yasa yapılırsa olacağı buydu. 11.'yi meclis seçtiğine göre şimdi ne olacaktı? Hadi bakalım, AKP kendi yazdığı yasayı kendi bozdu, 11. ifadesini çıkardı. Zaten aslına bakarsanız referandumun detaylarından falan kimsenin haberi yoktu. Ahalimizden tek istenen Kıbrıs'taki gibi yes be annem demesiydi. Okumasına, düşünmesine ihtiyaç yoktu. Okuyup düşünenler ise sosyolog Profesör Şerif Mardin'in ortaya attığı mahalle baskısı kavramını konuşuyordu. Kabaca özetlersek, İslami hayat tarzının dayatılacağını, laiklerin kendisini dışlanmış hissedeceğini anlatıyordu. Hemen peşinden Malezya mı oluyoruz merakı başladı. Gazeteler Malezya'ya muhabirler gönderiyor, İslami sosyal hayata dair Malezya dizileri yapılıyordu. Malezya'da laiklik mücadelesi veren hukukçu Malik İmtiyaz, Hürriyet'e gayet güzel izah etmişti. 10 sene önce bu hale geleceğimizi kimse tahmin etmiyordu. Bu gidişle 10 sene sonra Malezya İran olur, Türkiye'de Malezya olur diyordu. Aslına bakarsanız ta Malezya'ya gitmeye gerek yoktu. Malezya bayrağına bakmak yeterliydi. ABD bayrağıyla yan yana koyun görün. Malezya bayrağı, ABD bayrağının ılımlı İslam versiyonuydu. Profesör tez için görev süresi bitti. YÖK başkanlığına Yusuf Ziya Özcan atandı. Türkiye henüz Malezya olmamıştı ama Malezya'dan YÖK başkanımız olmuştu. Çünkü Yusuf Ziya Özcan, Malezya İslam Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmıştı. İşin matrak tarafı, YÖK bu üniversiteye denklik vermiyordu. Daha matrak tarafı, rektör değildi, dekan bile değildi. Herhangi bir fakülteyi yönetmemişti ama üniversitelerin hepsini birden yönetecekti. İkinci Cumhuriyet tartışmaları başlamıştı. Cengiz Çandar köşe yazısında ikinci Cumhuriyet takımının ilk 11'ini saydı. Cengiz Çandar, Mehmet Barlas, Hasan Cemal, Murat Belge, Etienne Mahçupyan, Orhan Pamuk, Mehmet Altan, Eser Karakaş, Şahin Alpan, Ali Bayramoğlu ve Mehmet Ali Birant'tı. Cumhurbaşkanı Gül ilk icraat olarak kızı Kübra'yı evlendirdi. Düğün İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'ndeydi. 3000 davetli katıldı. 6000 polis nöbet tuttu. Şarkıcı Kıraç özel beste yaptı. Nikah sırasında o çalındı. Tavandan ışık şelalesi döküldü. Takılar desen, deri şovun hazırladığı torbalarla toplandı. Kaşla göz arasında Petkim satıldı. Yeni sahibi adı sanı duyulmamış Rus-Kazak ortaklığı bir firmaydı. Maliye Bakanımız, satıyoruz satıyoruz bitmiyor, ne komünist ülkeymişiz be diyordu. Gel gör ki Kazak'ı bir çıkarttık kardeşim, altından Ermeni çıktı. Ermeni lobisinin en güçlü iş adamı Rus-Kazak şirketi üzerinden Petkim'i almıştı. Skandal basına yansıyınca ihale apar topar iptal edildi. İlla birine verilecekti. Pantolon olmadı, gömlek verelim misali. Ermeni uymadı, Azeri firmaya verildi. Anadolu grubuna ait Abank, Yunan Bankası, Alfa Bank'a satıldı. Ekonomi sayfalarımızda sevinçten havai fişekler fırlatılırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izin vermedi, vetoladı. Çünkü Türk Bankası'nı satın almaya çalışan Yunan Bankası'nın yönetim kurulu üyelerinden biri, Yunan Gizli Servisi'nin eski başkanıydı. Apo, Kenya'daki Yunan elçiliğinde saklanırken bu arkadaş Yunan istihbaratının başındaydı. Gençliğinde Ankara'da casus olarak görev yapmıştı. Bankalarımız şakır şakır Yunanistan'a giderken, Çanakkale yağlı pehlivan güreşlerinin ağası kim oldu biliyor musunuz? Bölgeden sebze meyve ticareti yapan Yunan iş adamı Anestis Milonais oldu. 70 bin lirayı bastırdı, Er Meydanı ağası oldu, davul zurna eşliğinde omuzlara alındı, çayırda şeref turu attı. Raki, Caciki, Lokumi falan derken koca Yusuf'u Yusufaki yaparlarsa şaşmazdık gari. Ve başbakanımız valilere talimat verdi. İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför koltuğuna, sen gideceksin, kapıyı çalacaksın, kömürü sen vereceksin. Bunu yaptığın gün bu Türkiye ne olur biliyor musun, uçar uçar dedi. Demek ki neymiş? Verecektin Avanta kömürü, Türkiye uçacaktı. Olan buydu. 8 milyon aileye Avanta kömür dağıtılmıştı. Zaten o nedenle bankalar, limanlar, telefonlar satılıyor ama kömür işletmeleri kurumuyla taş kömürü kurumu asla satılmıyordu. Stratejik, jeopolitik ve demokratik önemi vardı. Başkasının eline geçmesi sakıncalıydı. Mesela en çok zarar eden kurumlardan Devlet Demiryolları, ilk defa bu sene 50 milyon lira kâra geçtiğini açıkladı. İnsan taşıyarak değil, kömür taşıyarak. Herkes Roma'ya, biz Soma'ya lafı vardır ya, aynen öyle olmuştu. Soma'dan, Tunçbilek'ten, Seyit Ömer'den yüklenen kömürler, ülkenin değişik noktalarına vagonlarla taşınıyor, faturası hükümete gönderiliyor, Avanta kömür taşıyarak kâra geçiliyordu. İnsan taşıyarak zarar eden Devlet Demiryolları, Avanta kömür taşıyarak köşeyi dönüyordu. Tren ancak gara kadar getirebildiği için başbakanımız valilere kamyonun direksiyonuna atla diyordu. Malum raylar evlerin kapısına kadar gidemiyordu. Verdiler kömürü, verdiler kömürü. Referandum yapıldı. %69 evet çıktı. 42 milyon seçmenin sadece 27 milyonu sandığa gitmişti. Sandık başında yapılan ankette evet oyu verenlerin %60'ı neye evet dediklerini bilmediklerini açıkladılar. Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Tarihte ilkti. Hukukçu değil, iktisatçıydı. Eşi türbanlıydı. Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ndeki ilk Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Hollywood yıldızı Kevin Costner da katıldı. Nereden tanışıyorlarmış derseniz, tanışmıyorlardı. Konser vermek için İstanbul'a gelmişti. Hazır gelmişken kolundan tutup Ankara'ya resepsiyona götürmüşlerdi. Köşkten çıkınca Anıtkabir'e de uğradı. Eline bayrak tutuşturup sallattılar. "I love you Kevin" tezahüratı yapıldı. Evlere şenlikti. Hollywood seferber olsa Türkiye'de çevrilen komedi filmleriyle boy ölçüşemezdi. PKK referandum günü Dağlıca'yı basmıştı. 12 askerimizi şehit ederken 8 askerimizi kaçırmıştı. 2 hafta sonra iyi niyet gösterisi adı altında Kuzey Irak topraklarında DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Fatma Kurtulan'a teslim ettiler. Masa kurmuşlar, üstüne PKK bayrağı ve APO posteri koymuşlar, yanına esir askerlerimizi dizmişler, teslim tutanağı imzalayarak törenle serbest bırakmışlardı. Kevin Costner meselesi ne kadar komikse, bu da o kadar dramatikti. DTP'lilerin tutanakla teslim aldığı askerlerimiz Erbil'de Amerikan askerlerine devredildi, memlekete Amerikalılar getirdi. O gün Tayyip Erdoğan ABD'ye gitti, Bush'la görüştü. İtiraf edilmiyordu ama Kuzey Irak'a harekat için müsaade isteniyordu. Malum terörle mücadele koordinatörlüğü fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek lazımdı. Ahalinin ağzına bir parmak bal çalmak gerekiyordu. Beyaz Saray'daki görüşme neticesinde ABD'nin anlık istihbarat vereceği açıklandı. PKK'yı havadan izleyecekler, sınırdaki hareketleri anında bize bildireceklerdi. Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun istediğimizi aldık, pozitif duygular içindeyim," dedi. PKK basını davet ediyor, Brezilya'dan futbolcu transfer eder gibi imza töreni yapıyor, esir askerlerimizi kafamıza çuval geçiren Amerikalılara teslim ediyor. Türk halkı hala ABD'den anlık istihbarat geleceğine inandırılıyordu. Değil Predator, teleskop verseler nafileydi, bakar körlüğe çare yoktu. Teröristler elini kolunu sallaya sallaya Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girerken, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Doktor Saadettin Ergeç, Erbil'den kalkan tarifeli uçağa bindi, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı, iyi mi? Giriş yasağı vardı, anında yakalamıştık. Meğer adamcağız önceki ay Türkiye'de kalp ameliyatı olmuş, çıkışı 3-4 gün gecikince, gıyabında para cezası kesilmiş, para cezasından haberi olmadığı için ödenmemiş, ödenmediği için yurda giriş yasağı konmuştu. Cep telefonundan genelkurmayı aradı, anca 5 saat sonra kurtulabildi. Bizim liboş gazeteciler ise Barzani ile röportaj kuyruğuna girmişti. Tayyip Erdoğan pek sinirlendi, esti gürledi. "Fırsat bulsalar İmralı'dakini de konuşturacaklar," dedi. "Bre bre bre." O zamanlar biri çıkıp Barzani'yi AKP kongresine onur konuğu olarak davet edecekler, APO'ya ulusal sesleniş konuşması yaptıracaklar, hayaldi gerçek olacak deseydi, herhalde contaları yakmış diye alay edilirdi. 10 Kasım geldi, takvimde başka gün yokmuş gibi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud Ankara'ya geldi. Anıtkabir'e gitmeyi reddeden krala Çankaya Köşkü'nde madalya takıldı. Türkiye Cumhuriyeti devlet nişanı verildi. Kral da bizim Cumhurbaşkanı ile bizim Başbakan'a madalya taktı. Sadece madalya ile kalsa gene iyiydi. Protokol tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanımız Başbakanımızla birlikte Suudi Kralı'nın ayağına kaldığı otele gitti. Yan yana oturup poz verdiler. Aynı gün Isparta'da bir beden eğitimi öğretmeni hakkında Cumhuriyet mitingine katıldığı ve öğrencilerine 19 Mayıs'ta Atatürk tişörtü giydirdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Suçlu bulundu, ceza olarak maaşı kesildi. Arka sayfalarda küçücük yer verilen bu hadise milattı. Atatürkçü avı başlamıştı. Atlas Jet'in İstanbul'dan havalanan MD-83 tipi uçağı gece yarısı 1.30'da Isparta'da düştü. 50 yolcu ve 7 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Yaklaşma cihazının bozuk olduğu, sola dönmesi gerekirken tam tersi istikamete dönüp Türbetepe'ye çakıldığı öne sürüldü. Atlas Jet bu hurda uçağı World Focus adındaki bir başka şirketten kiralamıştı. World Focus aynı uçağı 2005 senesinde THY'ye de kiralamıştı. Sık sık arıza yaptığı, buna rağmen uçurulduğu ortaya çıktı. Hatta World Focus'ın eski yönetim kurulu başkanı, para yoktu, uçakların periyodik bakımı bile yapılamıyordu, bu sorumluluğu taşıyamam diye istifa etmiştim dedi. Kurbanlar arasında İsviçre CERN'deki deneylere Türkiye adına katılan Profesör Engin Arık da vardı. Ekibiyle birlikte Isparta'ya konferansa gidiyordu. Kaderin oyunu, Engin Arık'ın CERN'de katıldığı deneyin adı da Atlas'tı. Faciadan sadece bir hafta sonra yılın başarılı havacılık ödülleri dağıtıldı. Yılın başarılı havacılık yöneticisi ödülü kime verildi biliyor musunuz? Kazadan sonra hakkında inceleme başlatılan Sivil Havacılık Genel Müdürü'ne verildi. Ödülü kim takdim etti biliyor musunuz? Ulaştırma Bakanı. Bu kitabın piyasaya çıktığı 2013'te mahkeme hala bitmemiş, kazanın sebebi ve sorumluları hala ortaya çıkmamıştı. Temmuz ayında 13 şehit vardı. Ağustos ayında 12 şehit vardı. Eylül ayında 5 şehit vardı. Şırnak'ta minibüs tarandı, 12 vatandaşımız öldü. Ekim ayında 35 şehit vardı. Kasım ve Aralık'ta 9 şehit daha vardı. 2007 bilançosu 138 şehide ulaşmıştı. Öfke doruktaydı. Ahalinin gazını almak gerekiyordu. F-16'larımız Kuzey Irak'taki PKK kamplarını, Kandil'deki mağaraları vurdu. Uçaklardaki termal kameralarla çekilen bombalama görüntüleri ilk defa televizyonlarda yayınlanıyordu. Film gibi seyrediyorduk. Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt, PKK kampları artık biri bizi gözetliyor evi gibi dedi. Komandolarımız sınır ötesine geçti. Güya temizlik harekatı yapılıyordu. Şöyle mahvettik, böyle mahvettik manşetleri atıldı ama aylardır Kuzey Irak'a gireceğimiz konuşuluyordu. Neredeyse bir davul zurna çalmadığımız kalmıştı. O kamplarda keriz gibi kim kalmış olabilirdi ki? Neticede hükümet memnun, genelkurmay memnun, ahali memnun, ABD memnun, hatta kimsenin burnu kanamadığı için PKK bile memnundu. Kuzey Irak'a girmemizle çıkmamız bir olmuştu. ABD anca bu kadarına izin verdi denilince Tayyip Erdoğan öfkelendi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı şerefsiz değildir dedi. Tek darbeyi DTP yemişti. DTP genel başkanı seçilir seçilmez sahte çürük raporu aldığı, asker kaçağı olduğu ortaya çıkan Nurettin Demirtaş tutuklandı, cezaevine tıkıldı. TMSF, Sabah ATV'yi Ciner grubuna vermişti. Seçimden bir ay önce Sabah ATV'ye tekrar el koydu. Seçimden 3 ay sonra Sabah ATV'yi Çalık grubuna sattı. Tayyip Erdoğan'ın damadı Çalık Holding'in genel müdürüydü. 750 milyon dolarlık kredi devlet bankaları Vakıfbank ve Halkbank'tan alınmış, eksik kalan 350 milyon dolar Katarlı ortaktan temin edilmişti. Devlete ait mallar haraç mezat özel sektöre satılırken, özel sektöre ait mal devlet bankaları eliyle başbakanın damadının genel müdür olduğu şirkete geçiyordu. AKP'yi destekleyen çok sayıda gazete ve televizyon olmasına rağmen yandaş medya denilen kavram işte bu satıştan sonra resmen literatüre yerleşti. Sabah'ın başyazarı Mehmet Barlas'tı. Başbakanı tebrik ederken yanağını okşadı. Yanaka lakabı takıldı. Tesadüf o ki, başbakanın damadı manşetlerdeyken bir başka damadın düğünü basıldı. Süleyman Demirel iktidarında memleketin en güçlü adamı olan, bilahare malına mülküne TMSF tarafından el konulan Cavit Çağlar, villasındaki nikahla oğlunu evlendiriyordu. TMSF villayı bastı, geline damada takılan takıların tespitini yaptı. Tesadüf o ki, TMSF kontrolündeki Star televizyonunda yayınlanan Sevgili Dünürüm isimli dizide fotokopi gibi tıpatıp aynı sahne yaşanmıştı. Batık banka sahibini canlandıran Haluk Bilginer, oğlunu evlendirirken rol icabı TMSF baskın yapmış, takılara el koymuştu. Bir ilk dahaydı. Dizi gerçek olmuştu. Sabah ATV ile birlikte Türkiye'nin en büyük bölge gazetesi Yeni Asır'da Çalık grubuna geçmişti. Henüz devir teslim onayı çıkmadan Yeni Asır'ın logosundaki Atatürk figürü kaldırıldı. İzmir ayağa kalktı. Tayyip Erdoğan'ın damadı satın aldı, Atatürk uçtu yorumları yapıldı. TMSF Başkanı satışı baltalamaya yönelik komplo kuşkusuyla soruşturma açtı. Halbuki komplo momplo yoktu. Gazeteyi yönetenler kendi kafalarınca yeni patronlarına göre pozisyon almıştı. Atatürk figürü derhal yerine kondu, mevzu kapatıldı ama hem Tayyip Erdoğan'ı, hem TMSF'yi, hem de Çalık grubunu çok zor durumda bırakmışlardı. Kraldan çok kralcılar hep vardı, ancak AKP dönemi hakikaten bambaşkaydı. Almanya tarafından ipliği pazara çıkarılan Yimpaş'ın patronu Dursun Uyar'a, sermaye piyasası kanununa aykırı davranmaktan 2 sene hapis cezası verildi. Tam cezaevine gireceği gün hastaneye yattı. Takayasu olduğu açıklandı. 1908'de Japon doktor Takayasu tarafından keşfedilen hastalık türüydü. Bayılma, ateş filan yapıyordu. Küçük bir pürüz vardı. Kadın hastalığıydı. O kadar kusur kadı kızında da olurdu. Takayasu hastası, bakanlarımızın kankası. Dursun bize uyardı. Gel gör ki Takayasu raporu kurtaramadı, tutuklandı. Karabük kapalı cezaevine kondu. Bir gece yattı. Kapalı cezaevini beğenmedi, savcılığa başvurdu. Yarı açık olsun dedi. Şak diye kabul edildi. Eski pazar yarı açık cezaevine nakledildi. Zaten rica minnet yatıyordu. Bir de kapalı mı yatsaydı yani? Kaderin cilvesi mi desek, yoksa bak sen şu tatlı tesadüfe mi desek, aynı gün Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Silivri cezaevinin Mart ayında hizmete gireceğini açıkladı. Ki o Adalet Bakanı'nın eşi Saniye Hanım'a Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde o Silivri'ye tıkılacak olan Profesör Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli yapılmıştı. 2007'nin son günü. Tayyip Erdoğan'ı sırtından atan Cihan öldü. Onu unutmayacağız. Saygıdeğer bir attı. 2007 senesi adeta yaprak dökümü gibiydi. Siyasetin beyefendileri Erdal İnönü ve İsmail Cem'i kaybettik. Hayırsever iş adamı Kadir Has'ı, Vakko'nun yaratıcısı Vitali Hakko'yu kaybettik. Basın dünyasından Ufuk Güldemir'i, Şakir Süter'i kaybettik. Rock müziğin genç yıldızı Barış Akarsu'yu trafik kazasında kaybettik. Amasra'ya Barış'ın heykeli dikildi. O heykeli yapan dünyaca ünlü heykeltıraşımız Profesör Tankut Öktem'i de bir başka trafik kazasında kaybettik. Türkü Ana Zehra Bilir, Nurten İnnap, Yıldıray Çınar, caz divası Nüket Ruacan, tiyatro sinema ustaları Savaş Dincel, Lale Oraloğlu, Orçun Sonat, Hababam sınıfının tulum ayrısı Cem Gürdap, Türkiye'nin Kaptan Kustosu Haluk Cecan artık aramızda değildi. Eski Bakan Yıldırım Aktuna ile DEP eski milletvekili Orhan Doğan vefat etti. Otel Ayısı lakabıyla tanınan eski bakan Mustafa Taşar trafik kazasında can verdi. İlk Müslüman kadın başbakan Benazir Butto'yu havaya uçurdular. Boris Yeltsin gitti, Pavarotti gitti. Sofia Loren'in eşi, film yapımcısı Carlo Ponti öldü. Benim çocukluk arkadaşımı, İzmir'in en ünlü hemşerilerinden Pak Bahadur'u kaybettik. 11. ayrımın sonu, sayfa 130.